Ayrım 10.
Bütün kitaplarındaki kahramanları bir köşeye çekip düşünerek, hayal kurarak, maddi manevi her çeşit gizli zaafları ve kusurları ile haşır neşir olarak mağaraya kapanmış bir adamın yaşadığı türden bir hayat sürüyordu. Harisliği kendine bir yol arıyor, kendini inceliyordu. Gizli bir kuvvet vardı içinde. Endişeyle karışık, şiddetli bir hazla kendi içerisinde mayalanmakta olan bu kuvveti hissediyordu. Bu oluşumu seviyordu ama ondan korkuyordu. Belli belirsiz bir şekilde oluşan bu kuvveti bozmaktan ürktüğü için kımıldamaya cesaret edemiyordu. Birkaç yıl böylece tek başına yapayalnız, şekilsiz karanlıklar içerisindeki bir sürüfe gibi yaşadı. Kendini merak etme illetine tutuldu. Mistik bir ölüm korkusuna kapıldı. Herkesten ve kendinden korkmaya, kalbinde hüküm süren kargaşalıktan son derece ürkmeye başladı. Mali durumunu düzeltmek için gecelerini Grandite'yi, Schiller'in Don Carlos'unu Rusça'ya çevirmekle geçiyordu. Bu kötü günlerin karanlıkları içerisinde yavaş yavaş eserlerinden biri şekillenmeye başladı. Yaratıcı gücünü ilk bu eseriyle yarı uyku, yarı sıkıntı ve coşkunluk hali içerisinde ortaya çıkardı. Yoksullar adını taşıyan kısa romanı, insan ruhunu inceleyen bu şaheseri Dostoyevski 1844 yılında 23 yaşındayken tek başına yaşadığı sıralarda ateşli bir tutku ile neredeyse gözyaşları dökerek tatmıştı. Bu eseri ona en büyük utancı olan yoksulluk yazdırtmıştı. En büyük kuvveti acı çekenlere duyduğu derin sevgi ve sonsuz bir acıma duygusu destek olmuştu ona bu eseri yazarken. El yazısıyla doldurduğu bu sayfalara güvensizlikle bakıyordu. Kaderine bir soru sorduğunu fark etmişti ve kaderin vereceği hükümden korkuyordu. El yazısı metni şair Nekrosova'ya götürdüğünde güç bela karar verdi. 2 gün hiç ses çıkmadı Nekroskova'dan. Bu süre içerisinde Dostoyevski evine kapandı. Yalnız başına, hayallere dalarak, sisli lambalar sönünceye kadar çalıştı. Sonunda sabahın 4'ünde hızlı hızlı kapı çalındı. Dostoyevski şaşkın bir halde kapıyı açtı. Nekrosov onun kollarına atıldı. Onu öpüyor, kucaklıyor, sevinçten kalbine basıyordu. Bir arkadaşıyla birlikte okumuştu romanı. Bütün gece okumuşlar, gülmüşler, ağlamışlardı. Sonunda da dayanamamışlar, gelip onu kucaklamak istemişlerdi. Dostoyevski'nin hayatında ilk defadır ki geceleyin çalan bir kapı şan ve ünün yolunu açıyordu ona. Nekrasov daha sonra Belinsky'ye, Rusya'nın en büyük tenkitçisine koştu. El yazısı metnini bir bayrak gibi sallıyordu elinde. Yeni bir Gogol doğdu diye haykırdı daha kapıdan girerken. Size kalsa Gogollar mantar gibi biter yerden diye homurdandı öbürü güvensizlikle. Bu derece coşkunluğa öfkelenmişti. Ama ertesi gün Dostoyevski ona gittiği zaman bambaşka bir Belinsky buldu karşısında. Heyecanlı bir sesle kapının eşiğinde dikilmiş duran genç adama şöyle dedi. Nasıl bir eser ortaya koymuş olduğunuzu gerçekten biliyor musunuz? Dostoyevski duyduğu şiddetle heyecandan ve sevinçten titredi. Birdenbire ulaştığı şan ve ün içini ürpertmişti. Rüyadaymış gibi indi merdivenlerden, sendeleyerek yürüdü, köşe başında durdu, ilk defa olmak üzere ve inanmaya korkarak kalbinden fışkırmış olan bütün o karanlık ve tehlikeli şeylerin müthiş bir şey olduğunu fark ederek belki de çocukluğunun o belirsiz büyüklük hayalleriyle, ölümsüzlükle, dünyadaki bütün insanlar için acı çekmekle ilgili olduğunu hissetti. Bazen coşarak, bazen kederlenerek, bazen gururlanıp, bazen alçak gönüllüye kapılarak ve hangi duygusunun sesine kulak vereceğini bilemeyerek bir sarhoş gibi sendeleyerek geçti sokağı. Gözyaşlarında hem mutluluk hem de elem vardı. Dostoyevski'nin romancılığı işte bu şekilde heyecanlı bir dram havası içinde başlamıştır. Hayatı ile eserleri arasında esrarlı bir yakınlık vardır. Her ikisinde de karma karışık çizgiler, bir tefrika romanının sıradan romantizmi, bir parça çocukça ve ilkel ama şiddetli ve ortaya koydukları derin gerçekler bakımından büyük, yüce bir hal almış ama beklenmedik vakalar çıkar karşımıza. Dostoyevski'nin hayatındaki her şey çoğu zaman bir melodramla başlar. Her zaman bir trajediye ulaşır, her şey bir gerginliği dile getirir. Bir dönüm noktası teşkil eden olaylar hiçbir hazırlık safhası olmaksızın bir anda olup biter. 10 veya 20 saniyelik bir coşkunluk ya da kendinden geçme hali ve daha sonra tam bir yıkılış. Tıpkı sara nöbetleri gibi. Bir anlık kendinden geçme. Her türlü coşkunluk ya da kendinden geçme halinin arkasında ağır bir darbe yemiş olan duyarlılığın uğursuz alacakaranlığı fark edilmekte ve kapkara bir bulutun içerisinde öldürücü bir şimşeğin çakmak üzere olduğu hissedilmektedir. Her uçuş bir düşme ile sonuçlanmaktadır. Bir anlık, bir daha bitip tükenmek bilmeyen saatler boyunca süren umutsuzluğa ve bir kürek mahkumu gibi çalışmaya mal olmaktadır. Belinsky'nin onun başına koymuş olduğu o parlak şan ve ün tacı, aynı zamanda Dostoyevski'nin ayağına bir kürek mahkumunun güllesini takan zincirin ilk halkası olmuştur. Köle gibi çalışacaktır artık. Az sonra çıkan kitabı Beyaz Geceler, Dostoyevski'nin hür bir insan olarak sırf bir şeyler yaratmak zevkiyle yazdığı sonuncu kitabıdır. Bundan böyle yazmak onun için yalnızca şunu ifade edecektir. Para kazanmak, borçlarını ödemek, taksitlerini yatırmak. Yazmaya başladığı her yeni eser ilk satırından itibaren daha önce aldığı bir avansı kapatmak için bir rehin vazifesini görecektir. Eserini daha doğmadan önce sattığı için yazarlık mesleği kölelik halini almıştır. Dostoyevski her zaman edebiyatının kürek mahkumluğunu çekmiştir. Hayatı boyunca umutsuz çığlıklarla hürlüğüne kavuşmak için yalvarıp duracaktır. Onu bu zincirlerden ancak ölüm kurtarabilecektir. Bununla birlikte işe yeni başlamış olmanın sevinci içerisinde o henüz gelecekteki acıları sezememektedir. Alelacele birkaç hikaye yazmıştır ve yeni bir romana başlamayı düşünmektedir. İşte bu sıralarda kader yumruğunu kaldırmakta ve onu tekrar tehdit etmektedir. Durmadan onu kollayan o esrarlı güç, hayat onun için çok kolay olsun istememiştir. Sevgili kulu hayatın ne demek olduğunu ta derinden anlayabilsin diye Tanrı onu acı bir tecrübeden geçirecektir. Bir gece yine kapı çalınır. Dostoyevski yine şaşkın bir halde açar kapıyı. Bu artık ne hayatın çağrısıdır ne de coşkun bir dosttur. Ne de şan ve ünün habercisidir. Ölümün çağrısıdır bu. Subaylar ve kazaklar odaya dolarlar. Onu tutuklarlar. Bütün yazılarına el koyarlar. Tam 4 ay Saint Paul Kalesi'ndeki bir hücrede kalır. Günden güne gücünü, kuvvetini kaybeder. Kendisini neyle suçladıklarını da bilmemektedir. Birkaç heyecanlı arkadaşının toplantılarına katılmış ve bu toplantılarda abartılarak Petraşevski suikastli olarak nitelenmiştir. Başka bir suçu yoktur. Hiç şüphesiz bir yanlışlık olmuştur. Yine de en ağır cezaya çarptırılmıştır. Kurşuna dizilmeye mahkum edilmiştir. Kaderi bir kere daha bir an içerisinde sıkışmıştır. Hayatla ölümün yakıcı bir öpücükle birleştiği sonsuz bir an içerisinde. Gün ışırken 9 arkadaşıyla birlikte hapishaneden ayrılmışlardır. Hepsine idam mahkumlarının giydiği bir gömlek giydirilmiştir. Her birinin bir direğe bağlanmış, gözlerini bir bezle kapatılmıştır. Ölüm fermanının okunduğu ve davulların sesini işitmiştir. Bütün umutsuzluğu ve olanca yaşam arzusu bir bekleyiş anı küçük bir zaman aralığı içerisinde toplanmıştır. Tam bu sırada subay elini kaldırmış, beyaz bir mendil sallamış ve ölüm hükmünü Sibirya'da bir zindan cezasına çeviren, çarın lütfunu bildiren yazıyı okumuştur. Henüz kazanmış olduğu şan ve ünün belirsiz bir uçuruma yuvarlanması demektir bu. 4 yıl boyunca meşeden yapılmış 1500 kazık ufkunu sınırlayacaktır. Her gün ağlaya ağlaya bu tahta kazıkların üstüne 4 kere 360 adım 5 defa olmak üzere birer çizgi çekecektir. Ağır suçlularla, katillerle, hırsızlarla birlikte yaşayacaktır. Bütün yaptığı iş de mermer cilalamak, tuğla taşımak, kar kürelemek olacaktır. Kitap olarak yalnız İncil'e izin verilmektedir. Uyuz bir köpekle kanadı kırılmış bir kartal biricik dostlarıdır. 4 yıl boyunca ölüler evinde, cehennemde, hayaletler arasında dolaşan bir hayalet gibi isimsiz ve unutulmuş olarak yaşamıştır. Yaralı ayaklarından zincirleri çıkarıldığı zaman bu kazıkları rengi kararmış ve kurt yenikleriyle dolu bir parmaklıkları ardında bırakarak çıkıp gittiği zaman artık aynı adam değildir. Sağlığı bozulmuştur. Şanı da, ünü de uçup gitmiştir. Yıkılmadan, bozulmadan kalan yalnızca yaşama sevincidir. Coşkunluğunun, kendinden geçmenin o yakıcı alevi solmuş ve pörsümüş kırık dökük bedeninden her zamankinden daha parlak olarak fışkırmaktadır. Sibirya'da birkaç yıl daha kalmıştır. Tam olarak hürlüğüne kavuşamamıştır henüz. Ve herhangi bir işe yayımlaması kesinlikle yasaklanmıştır. Sürgünde yapayalnız ve en acı umutsuzlukların pençesinde kıvranırken Dostoyevski'nin acıma duygusu ile karışık sevgisini istemeyerek kabul eden hasta ve acayip bir kadınla evlenmiştir. Bu evlilik insana tuhaf gelmektedir. Öyle bir görünüşü vardır ki bu kararında kendini feda etme isteği gibi karanlık bir acı taraf vardır. Ezilenler ve Hor Görülenler adlı eserindeki bazı üstü kapalı sözler bu evlilikte insanı şaşırtan kahramanca bir fedakarlığın rol oynadığı şüphesini uyandırmaktadır. Saint Petersburg'a döndüğü zaman büsbütün unutulmuştu artık. Edebiyat alanındaki koruyucuları onu terk etmişlerdi. Dostları dağılıp gitmişti. Onu sürükleyip götürmüş olan dalgalanan cesaretle, kuvvetle kendini kurtarmayı bildi. Ölüler evinde hatıraları bir kürek mahkumunun hayatını anlatan bu ölmez eser Rusya'yı uyuşuk kayıtsızlığından çekip çıkarabildi. Bütün millet Rus dünyasının dümdüz ve sakin yüzeyi altında çeşit çeşit işkencelerin yer aldığı cehennemi bir tabakanın bulunduğu dehşetle gördü. Suçlamaların alevi Kremlin'e kadar yükseldi. Çar bu kitabı okurken gözyaşlarını tutamadı. Herkesin ağzında Dostoyevski adı dolaşıyordu. Tekrar kendini göstermesi, eski şanına hatta daha büyük, daha sürekli bir şan ve üne ulaşabilmesi için bir yıl yetmişti. Kardeşiyle birlikte bir dergi çıkarmaya başladı. Bu derginin biricik yazarı hemen hemen kendisiydi. Dostoyevski bu dergide öğüt verici, yol gösterici, Rusya'nın eğiticisi ve politikacı olan yanlarını romancılığı ile birleştirebilmişti. Dergi son derece başarılı oldu. Dostoyevski bir roman daha yazdı. Zalim kadar ona göz kırpıyor, tatlı tatlı bakıyordu. Her şey ebediyen yoluna girmiş gibiydi. Ne var ki hayatına yön veren gizli iradenin onun peşini bırakması için vakit henüz çok erkendi. Yeryüzünde şimdiye kadar tatmadığı bir azap vardı. Sürgünde çektikleri, gündelik ekmeğini çıkarma kaygıları, Sibirya ve Katorga, Rusya'nın bu korkunç görüntüsü her şeye rağmen yine vatandı. Vatanın bir parçasıydı. Şimdi ise milletine karşı duyduğu sevgiyi kalbinde taşıyarak çadırını arayıp duran bir göçebenin duyduğu özlemi tadacaktı. Milletinin sözcüsü olma imkanını bulamadan yeniden bir boşluğa, bir hiçliğe yuvarlandı. Bir anda bir şimşek hızıyla her şey yok oldu. Dergi kapatıldı. İlk seferinde olduğu gibi bu da her şeyi yıkıp götüren bir yanlışlık, bir yanlış anlama yüzünden olmuştu. Sonra darbe üstüne darbe yedi. Bütün hayatına bir dehşet çöktü. Karısını ve daha sonra erkek kardeşini kaybetti. En iyi dostu ve fikir arkadaşı olan kardeşini, her iki ailenin de borçları ona yüklendi. Bu ağır yükün altında beli büküldü. Umutsuzluğa kapılmamak için olanca gücüyle savaştı. Hummalı bir faaliyetle gece gündüz çalıştı, yazdı, çizdi. Paradan tasarruf etmek için yazdıklarını kendisi çoğalttı. Şerefini ve hayatını kurtarmaya çalıştı. Ama kader onu sürükleyip götürmektedir yine. Bir gece bir suçlu gibi alacaklılarını terk edip kaçacaktır. Böylece Avrupa'da gayesiz, maksatsız bir şekilde dolaşmakta, geçen bir sürgün hayatı başlamaktadır. Hayatının özünü oluşturan Rusya'sından korkunç bir ayrılıştır bu. Katorga'nın kazıklarla çevrili avlusundan daha acı bir sürgündür. Rusya'nın en büyük yazarının kendi neslinin dehası olan, bize sonsuzluktan haber veren bu büyük adamın parasız, pulsuz, evsiz, barksız, gayesiz bir şekilde ülkeden ülkeye dolaştığını düşünmek ne korkunç şey. Sefalet kokan yoksul evlerde, çatı aralarında güç bela sığınacak bir yer bulabilmişti kendine. Sara illeti peşini bırakmıyordu. Borçlar, senetler, taahhütler onu hiç durmadan çalışmaya, bir işten ötekine doğru itiyordu. Duyduğu sıkıntı ve utanç yüzünden bir şehirden başka bir şehre kaçıyordu. Bir mutluluk ışığı hayatını bir parça aydınlatacak olsa kader derhal karanlık bulutların üstüne doğru gönderiyordu. Yanında stenograf olarak çalışan genç bir kızla ikinci evliliğini yaptı. Bir çocuğu oldu. Zayıf, naif olması ve sürgün hayatının sefaleti yüzünden bu çocuk ancak birkaç gün yaşayabilmişti. Sibirya onun için bir araftı. İstıraplarının başladığı yerdi. Fransa, Almanya ve İtalya ise hiç şüphesiz bir cehennem olmuştur. İnsan bu acı hayatı düşünmeye bile cesaret edemez. Dresden'den dolaştığım sıralarda sefil ve pis bir evin önünden geçerken acaba burada mı oturuyordu? Saksonyalı şu küçük esnafların ve işçilerin arasında tek başına dördüncü katta kendisi için yabancı olan bütün bu dağ dağının içinde mi yaşıyordu diye kendi kendime sorduğum zaman içim ürperiyordu. Bütün bu yıllar boyunca hiçbir tanıdığı olmamıştı. Oysa az ötede Nymburk'ta onu anlayabilecek biricik insan olan Nietzsche yaşamaktaydı. Wagner, Hebel, Flaubert, Keller, bütün bu çağdaşları ondan habersizdi. O da onları tanımıyordu. Asık bir yüzle, hırtı pırtı elbiseler içerisinde vahşi bir hayvan gibi ürkek ve yabani çalışmakta olduğu ilini terk edip sokağa iniyor ve hep aynı yoldan gidiyordu. Dresden'den Cenevre'ye, Paris'te bu hep böyleydi. Rus gazetelerini okumak için kahveye, kulübe gidiyordu. Rusya'yı, vatanını, İslam alfabesinin harflerini, ana dilinin geçici soluğunu arıyordu bu gazetelerde. Bazen bir müzeye girip otururdu. Sanatı sevdiği için değil, çünkü o hayatı boyunca plastik sanatlara yabancı, tablolardan hoşlanmayan doğulu bir insan olarak kalmıştı. Ama ısınabilmek için çevresindeki insanları tanımıyordu. Rus olmadıkları için onlardan nefret ediyordu. Almanya'dayken Almanlardan, Fransa'dayken Fransızlardan nefret etmişti. Bedeni yabancı bir ülkede sefaletle boğuşurken kalbi yalnız Rusya için çarpıyordu. Hiçbir Alman, hiçbir Fransız veya İtalyan yazarı ona rastladığını, onunla konuştuğunu hatırlamamıştır. Onu yalnız bankada her gün gelip gişenin önünde dikildiği ve heyecandan titreyen bir sesle Rusya'dan gönderilen çekim hala gelmedi mi diye sorduğu bankada tanıyorlardı. Sırf şu 100 rublenin gelip gelmediğini sormak için. Mektuplarında yabancı ve bayağı insanların önünde o kadar alçaldığı, o kadar küçüldüğü şu 100 ruble için. Memurlar bu zavallı çılgınla ve onun bitip tükmeyen bekleyişiyle alay ediyorlardı. Emniyet sandığının da devamlı ziyaretçisiydi o. Her şeyini rehine koymuştu. Hatta bir seferinde elde kalan son pantolonunu bile. Ve bunu sırf Petersburg'a bir telgraf çekebilmek için yapmıştı. Mektuplarında her zaman duyduğumuz ve insanı son derece heyecanlandıran o umutsuz çığlıklarından biriydi bu telgrafta. 10 ruble için 5 kere İsa'nın adını anan, ona buna yaltaklanmak zorunda kalan bu ezilmiş, hor görülmüş insanın yazdığı mektupları okurken insanın yüreği daralır. Birkaç kuruş aşağılık para için ağlayıp sızlandığı o korkunç mektupları. Karısı bitişik odada doğum sancıları içerisinde kıvranırken o bütün gece çalışıyordu. Saray illeti yakasına yapışmıştı. Kirasını alamayan ev sahibi onu polise vermekle tehdit ediyordu. Eve ücretini istiyordu. O ise suç ve cezayı, budalayı, ecinileri, kumarbazı, manevi dünyamıza biçim veren 19. yüzyılın o büyük eserlerini yazıyordu. Çalışma onun hem kurtarıcısı hem de işkencesiydi. Çalışırken kendini vatanında hissediyordu. Dinlendiği zamanlar ise Avrupa'da tıpkı hapiste olduğu gibi sıkıntıdan boğuluyordu. Bu yüzden kendini gittikçe daha çok seviyordu eserlerini. Çalışmak başını döndüren bir hayat iksiriydi. En büyük sevinciydi. Hapiste bulunduğu sıralarda kazıklar üzerine çektiği çizgiler gibi burada da günleri sayıyordu. Ülkesine dönmek bir dilenci gibi olsa da yine ülkesine dönmek istiyordu. Rusya, Rusya diye haykırışı umutsuzluğunun ebedi çığlığıydı. Ama henüz ülkesine dönmeye hakkı yoktu. Eserlerinin büyüklüğü uğruna yalnız başına ve şikayet etmeksizin acı çektiği bu sokaklarda isimsiz bir varlık, bir ıstırap kurbanı olarak yaşaması gerekiyordu. Ebedi bir şan ve ünün ihtişamına doğru yükselmeden önce bu aşağı, bu bayağı çevre içerisinde yaşamak zorundaydı. Çektiği sıkıntılar belini bükmüştü. Hastalığın topuzu gittikçe sıklaşarak iniyordu beynine. Bütün bir gün tam bir uyuşukluk içerisinde yattığı oluyordu. Kuvvetini toplar toplamaz sürüklenerek çalışma odasına gidiyordu. Henüz 50 yaşındaydı. Oysa yüzlerce yıldan beri acı çekmiş gibiydi. Sonunda en büyük umutsuzluklar içerisinde bocaladığı bir sırada kader bu kadarının yettiğine karar verdi. Tanrı bakışlarını Eyüp'e çevirmişti artık. 52 yaşındayken vatanına dönme hakkını kazandı. Kitapları bu konuda ona yardımcı olmuştu. Turgenev, Dostoy arka plana geçmişti. Rusya artık yalnızca Dostoyevski'ye çevirmişti gözlerini. Bir yazarın günlüğü onu ülkesinin sözcüsü haline getirmişti. Sanatının en mükemmelini ve geriye kalan onlarca gücünü milletine bir vasiyetname olarak sunduğu eserini ayırmıştı. Karamazov kardeşleri. kaderinin anlamını fark etmişti. Başından geçen bütün sınamalarında tecrübelerden sonra kendisine bir anlık bir mutluluk imkanı tanınmış olması ona şunu anlatmıştı. Ekin kaldırılmıştı. Hasat sonsuz olacaktı. Daha önce çektiği acılar gibi şimdiki zaferi de tek bir anın içerisinde sıkışmıştı. Tanrı yine bir yıldırım göndermişti üzerine. Ama bu sefer onu yok etmek için değil, bir peygamber gibi ateşten bir araba ile ebediliğe doğru götürmek için. Pushkin'in 100. yıl doğum gününü kutlamak için yapılan törende Rusya'nın büyük yazarları Pushkin anacak konuşmalar yapmak üzere davet edilmişlerdi. Batı uygarlığının hayranı, Dostoyevski'nin rakibi ve hayatı boyunca onun hakkı olan şan ve ünü gasp etmiş olan Turgenev konuştu ilk olarak. İyi karşılandı ama pek fazla heyecan uyandırmadı. Ertesi gün söz sırası Dostoyevski'deydi. Büyülü bir sarhoşluk içerisinde büyük bir coşkunlukla başladı konuşmasına. Kısık ve alçak bir sesle ama derin bir heyecanda. Rus halkının birleşmesi gerektiğini ve bu birleşmenin Rusya için kutsal bir görev olduğunu anlatmaya koyuldu. Toplulukta bulunanlar duydukları heyecandan dize geldiler önünde. Bir sevinç, bir heyecan dalgası titretmişti bütün salonu. Kadınlar ellerini öpüyorlardı. Öğrencilerden biri ayaklarının dibine düşerek bayıldı. Bütün öteki konuşmacılar konuşmaktan vazgeçtiler. Her türlü sınırı aşan bir coşkunluktu bu. Bu derece acı çekmiş olan başın etrafında pırıl pırıl bir zafer halatesi vardı şimdi. Kader böylece yürütmüştü hükmünü. Göz kamaştıran bir dakika içerisinde ona bu dünyadaki görevinin tamamlandığını, eserinin zafer kazandığını göstermişti. Sonra meyvesi alındığı için kurumuş olan kabuğu bir yana atmıştı. Dostoyevski 10 Şubat 1881'de öldü.